Ayrım 13, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 179. Talipoğlu'na ayda 100 bin. İbrahim Şahin döneminde yaşanan bir başka hadise, Tayfun Talipoğlu'na ayda 100 bin, o günün parasıyla 100 milyara dönmesidir. Tayfun Talipoğlu, AKP Çankaya Belediyesi Başkan Adayı, aday adayı da olmuş bir isim. CHP yayın organı Yurt Gazetesi'nde yazmaya başladıktan sonra ise eski kimliğini, yani solcu ve Aleviliğini öne çıkardı. Tayfun Talipoğlu'nun ayda 100 bin lira almasını gazetedeki köşemde gündeme getirmemle konu CHP'liler tarafından TBMM'ye taşındı ki bu yüklü ödemeyi afişe eden bizzat ilgili bakan, yani Bülent Arınç'tır. Bu astronomik ödemenin ortaya çıkmasıyla İbrahim Şahin aldığı emir üzerine Talipoğlu ile sözleşmesini feshetti. Kara Alioğlu'nun maaşı. Zenginleşen gazeteciye örnek çok. Örneğin Mustafa Kara Alioğlu. Son olarak Star gazetesinden ayda 100 bin lira maaş aldığı medyaya haber oldu ki, yeni patron Ethem Sancak tarafından sırf bu yüzden ve bazı usulsüzlükler nedeniyle kovulduğu yazılıp çizildi. Gazeteciler bölükler halinde işlerinden kovulurken, Kara Alioğlu birkaç yerden maaş alan gazetecilerden biri. Tek özelliği de Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığı. Mehmet Ocaktan ile Yusuf Ziya Cömert de yine Ethem Sancak tarafından kapıya konan gazetecilerden. Oysa Mehmet Ocaktan AKP'nin önceki dönem Bursa milletvekilliydi ve halen bir Tayyip Erdoğan sevdalısı. Yusuf Ziya Cömert de öyle. Kovulmalarının sebebinin 100 bin liraya yaklaşan maaşları olduğu söylendi. Habertürk'ün türbanlı yazarı Nihal Bengusu Karaca da son dönemin büyük para kazananlarından. Son dönemde medya iktidara şirinlik yapmak adına türbanlı yazar istihdam ediyor ve Karaca Habertürk'te bu kontenjanı kullananlardan. TRT'den de bonusu var ki oradan aldığı maaş birkaç generalin aylığı. Salih Tuna ile Ahmet Kekeç gibi isimler TMSF medyasından para kazanan yandaş isimlerin diğer örnekleri. Ahmet Altan ve Taraf Gazetesi. Mehmet Barlas da eşi ve oğluyla beraber büyük paralar kazananlardan. Aylık 100 bin civarı kazandığı kaydedilen Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas da A Haber'de program yapıp birkaç yargıç maaşını her ay cebe indiriyorlar. Ahmet Altan ise bir proje gazetesi olan Taraf'la servis sahibi olanlardan. Malum Ahmet Altan Taraf'ın maaşlı memuru değildi. Patronluk yetkisi kullanan genel yayın yönetmeniydi ki gazeteye kağıt üzerindeki söz sahibinin dışında para temin ettiği biliniyor. Mehmet Betil, Taraf gazetesine para bağışlayan esrarengiz isimlerinden biriydi. Betil'in Taraf'a büyük miktarlarda para aktardığı biliniyor ki Ahmet Altan onu yeni ortağımız diye lanse etmesine rağmen Mehmet Betil, "Hayır, benim resmi bir hissem yok, sadece bağış yaptım" diye açıklama yapmıştı. Mehmet Betil kimdir? Soru şu, kimdir bu Mehmet Betil ve zarar edip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyon yapan marjinal bir gazeteye niçin böyle bir bağış yapmıştır? Ahmet Altan ile Yasemin Çongar'ı Mehmet Betil'e kim gönderdi? Betil'den ve benzerlerinden alınan paranın miktarı nedir ve ne kadar harcanmıştır? İşte Mehmet Betil'in kim olduğuna dair bir ipucu. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Mithat Alam Film Merkezi insan hakları ihlallerinin teşhir adına 5 ila 15 dakika arası kısa filmlerin gösterimi için bir gala hazırlar. Yapılan filmlerin tamamı Mithat Alam Film Merkezi tarafından finanse edilir. Türkiye'deki Kürtleri ve insan haklarını konu alan bu film gösterimini fonlayan ise ABD Dışişleri Bakanlığı'dır. Sıkı durun. Mithat Alam Film Merkezi'ne en yüksek bağışı yapan isim ise Mehmet Betil'dir. Oğlu tutuklanacaktı. İşte bu Mehmet Betil, TSK'ya kin kusup terör örgütü ilan eden Taraf gazetesine karşılıksız olarak para aktarıyor. Ne büyük tesadüf değil mi? Mehmet Betil'in F tipi cemaatle de yakın işbirliği var. ABD'de beraber iş yapıyorlar. Söyleyin, sadece bu fotoğraf bile Ahmet Altan'ı, Yasemin Çongar'ı ve Taraf'ı anlatmaya ve anlamaya yetmez mi? Dahası, kurulan Ergenekon kumpasının ardındaki irade olan ABD'nin varlığı görülmüyor mu bu tabloda? Peki ya Ahmet Altan'ın Taraf'tan ayrılması? Defne Joy davasıyla irtibatlandırılan oğlu Kerem Altan zarar görür endişesiyle eyvallah dedi. AKP ile Fethullah Gülen'in arası açılınca Ahmet Altan anında çark ederek Taraf gazetesinde AKP ve Erdoğan'ı topa tutmaya başladı. Derkanoğlu'nun cinayetten tutuklanabileceği söylentileri kulağına gitti ya da gönderildi. Bunun üzerine Ahmet Altan hemen tarafı bıraktı ve oğluyla ilgili spekülasyonları sonlandırdı. Mehmet Altan'ın transferi. Kardeş Mehmet Altan'a gelince, AKP döneminin çok kazanan isimlerinden. Önce birkaç not. Kendisini liberal solcu ve ABC diye tanımlar. 1980'lerde babası Çetin Altan ve kardeşi Ahmet'le birlikte sıkı Özalcıydı. Rahmetli Uğur Mumcu, Çetin Altan ve Tosunları temalı pek çok yazı yazdı. 1980'lerde sıkı Özalcı olan Mehmet Altan, 1990'ların ilk yarısında SHP'li Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a danışman oldu. 2002 sonrasında ise sıkı bir AKP'li. Öyle ki Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'yi yenileştirecek itici motor diye tanımladı ve Türkiye'yi kurtaracak adam diye selamladı. AKP ve Erdoğan'a verdiği bu destek Star gazetesine başyazar olmasını sağladı. Sabahtan Star'a geçerken ne kadarlık bir transfer ücretiyle anlaştığı ve ne kadarını peşin aldığı bilinmiyor. Vay Ergenekoncu vay. O dönem TMSF'ye yani devlete ait izlenmeyen Sine 5 kanalında da büyük paralar karşılığı program yapıyordu. Milliyet'ten Melih Aşık bunun köşesinde yazınca şöyle saldırıyor. Ergenekoncu. Evet, Mehmet Altan'a göre Ergenekoncu olmanın ölçüsü kendisine TMSF medyası Sine 5'ten kaç para alıyorsun diye sormaktır. Star'dan ayrılması ise Fethullah Tayyip kavgasında FETÖ'den yana tavır almasının sonucudur. Kovulduktan sonra başyazarlığını yaptığı Star'ın tehditle ilan topladığı iddialarını seslendirip, Uludere, Deniz Feneri ve benzeri konularda yazı yazmanın yasak olduğunu itiraf etti. Müteahhit gazeteci. AKP sayesinde milyoner olanlardan bir diğer isim ise Nuri Elivol'dur. Nuri Elivol, medyaya AKP ile giren bir subay emeklisi. İnşaat şirketi kurarak kamudan iş aldı. Biz bunu afişe edince Elibol hemen 300 bin liralık tazminat davası açtı ama kaybetti. Dramatik olan Murat Yetkin gibi bazı gazetecilerin bu Nuri'yi sahiplenmeleriydi. Bir gün Şamil Tayyar aradı ve şöyle dedi. Sabahattin Bey, bu Nuri Elibol kim yahu? Boyuna gazetecilere ziyafet çekiyor. Murat Yetkin de o ziyafetlere en çok katılanlardan. Şamil'in telefonda söyleyip yazamadığını ben yazdım. Murat Yetkin bu yazım üzerine bana hemen 75 bin liralık dava açtı, lakin o da kaybetti. Komik olan Yetkin'in köşe yazılarında Nuri Elibol gibi bir isim, referans gazeteci diye sunmasıydı ki, bu herhalde yediği yemeklerin karşılığı olsa gerek. Aldığı devlet ihaleleri. Zaman gazetesi nihayet bir süre önce Nuri Elibol'un hisselerini oğullarına devrettiği inşaat şirketlerinin devletten aldığı ihaleleri yazdı. İşte dökümü. Park vadi evleri, Konya ve Samsun'da yol genişletme işleri, Aski'den ara isale hattı işi, Dikmen'de Çelik Köprü, Çankaya 2. bölgede altyapı işi, Çubuk'ta altyapı işi. İşte kamudan böylesine işler alan Nuri Elibol, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan'ın uçaklarına davet edilen gazetecilerin başındadır. Ekrem Dumanlı ile Ergün Babahan. Dedik ya, TRT o dönem AKP'yi öven herkese program yaptırıp para saçıyordu. Program yaptırılan isimlerden biri zamanın genel yayın yönetmeni, bugünün haşhaşisi Ekrem Dumanlı'ydı. Ekrem Dumanlı, kendi grubuna ait Samanyolu'nda değil, TRT'de program yapıyordu. Zira büyük paralar alıyordu. Kamuoyundan tepki gören bu programla ilgili iddialar köşemizde yazmamız sonucunda CHP Milletvekili Ali İhsan Köktürk tarafından TBMM'ye getirildi. Aynı şekilde Ergün Babahan da TRT'den nasiplenenlerdendi. O da program yaptı ve büyük paralar kazandı. Babahan eski solcu ve 28 Şubat'ın apoletli gazetecilerinden. Sabahtaki o sivri manşetleri yazı işleri müdürü olarak Ergün atıyordu. AKP iktidara gelince anında bu partinin yandaşı oldu ve övgüler düzdü. Ergün Babahan, AKP hakkında kapatılma davası açılınca parti kapatılacak ve bizden de hesap sorulacak düşüncesiyle soluğu Aydın Doğan'ın yanında aldı ve şu teklifi yaptı. Aydın Bey, ben ve arkadaşlarım o dincilerle çalışmak istemiyoruz. Arkadaşlarımla beraber alın bizi. Sabah gazetesini çökertelim. Aydın Doğan, hayır deyip Babahan'ı geri çevirdi. Babahan bunun üzerine hemen Sabahın patronu Ahmet Çalık'a gidip şöyle dedi. Aydın Doğan beni çağırıp transfer teklif etti ama ben Ahmet Bey'i satmam diyerek kapıyı vurup çıktım. Birkaç gün geçti, bir tesadüf. Aydın Doğan ile Ahmet Çalık'ı yan yana getirince Ahmet Çalık sordu. Aydın abi, size karşı bir yanlışımız mı oldu? Estağfurullah Ahmetciğim, niye öyle dedin? Ergun Babahan sizin Sabah'ı çökertmek için kendisine ve ekibine transfer teklif ettiğinizi söyledi. Aydın Doğan küplere bindi ve şu karşılığı verdi. Delirdim Ahmetciğim. Ben ona transfer teklif etmedim. O bana gelip ben o dincilerle yapamıyorum. Benim ve ekibimi alın, Sabah'ı çökertelim dedi. Ben de hayır deyip gönderdim. Durum Ahmet Çalık tarafından anlaşılınca Ergun Babahan anında Star'dan kovuldu. Sabah'tan kovuldu. Babahan kovulma gerekçesi kendisine bildirilmediği için Gülen cemaatinden şüphelendi. Bu kızgınlığını da Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki şampiyonluk maçı bittikten sonra polis taraftarı coplayınca anında dışa vurdu ve şöyle bir tweet attı. O kupa Amerika'ya girsin. Medya Babahan'ın o ifadeyle Pennsylvania'yı kastettiğini yazdı. Öyle olunca da Ergun Babahan temelli işsiz kaldı. Araya Ahmet Sever aracılığıyla Abdullah Gül girdi ve Babahan FETÖ'den aylarca özür üstüne özür diledi. Gül'ün hatırına FETÖ o özrü kabul edip Babahan'ı cemaatin yeni mini gazetelerinden birine yazar yaptı. Ahmet Sever'e TRT kıyağı. TRT'den nemalanan bir başka isim Ahmet Sever'di. Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı olmasına ve oradan yüklü bir maaş almasına rağmen bir kamu kurumu olan TRT'ye yıllarca hiç izlenmeyen bir program yapıp büyük paralar kazandı. Bu hadiseyi de biz köşemize alınca CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek konuyu TBMM'ye taşıdı ve Ahmet Sever'in aldığı ücreti sordu. Bülent Arınç soruyu geçiştirerek Sever'in aldığı parayı açıklamadı. Turgut Dibek aynı önergeyi ikinci kere verince Arınç mecburen açıkladı. Buna göre Ahmet Sever'e bugünün kuru dikkate alınarak 200 bin dolar civarı bir ödeme yapılmıştı. O Ahmet Sever şimdi manken pozlarında caka satıyor. AKP döneminde yandaş gazeteci olmak büyük paralar kazanmanın en önemli vasıtasıdır. Ve pek çok İslamcı gazetecinin iktidarla doğrudan ya da dolaylı parasal ilişkileri olmuştur. Düşünün. Yandaş gazeteci Ahmet Kekeç bugün uzun yıllar yoldaş olduğu Ali Bulaç için ihale istediği alamayınca muhalif olduğu diyebilmektedir. Taha Akyol ile oğlu TRT'de. Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı danışmanıdır ve oradan yüklü miktarda maaş alıyor. Star gazetesinde de yazar. Bir büyük kazanç da oradan. Bitmedi, TRT'ye program yapıyor. 2 yıl önce Bülent Arınç, Yiğit Bulut'un TRT'den her ay aldığı parayı 10 bin lira olarak açıklamıştı. Devam edelim. Yakın bir geçmişe kadar sıkı bir AKP şakşakçısı olan Taha Akyol da TRT'den nemalananlardan. Herkes için adalet adıyla programlar yaptı. Yandaş oğlu Mustafa Akyol babasından daha mahir. Yüz yüze ve küresel nabız adlarıyla TRT'ye 2 ayrı program yapıp cebini doldurdu. Nuray Mert'e bölüm başı 33 bin lira. Neoliberal AKP alkışçısı Oral Çalışlar da TRT'den kazananlardan. Oğlu Reşat Çalışlar'la beraber Kuşak Farkı adıyla onlarca program yaptı. Bugünün sözde Tayyip muhalifi, dünün türban ve AKP avukatı Nuray Mert de TRT sofrasına oturtulmadı mı? Kambersiz düğün olur mu hiç? Nuray da TRT'den bölüm başı 33 bin lira aldı. Kazandığı toplam para ise 561 bin lira dolar fiyatı üzerinden hesaplarsak bu şimdi 1 milyonu geçiyor. Al trilyonları, ondan sonra yaşa var ol AKP öyle mi Nuray Mert? Para kesilince de cemaat kontenjanından doğru Cumhuriyet Gazetesi'ne. Oh ne ala böyle gazetecilik. Yaz yaz bitmiyor. TRT'ye program yapan yandaşların listesini sunmaya devam. Beril Dedeoğlu Yüz Yüze programı, Amber'in Zaman Gazeteci Gözüyle programı, İbrahim Kalın Enine Boyuna programı, Emre Aköz Gündeme Dair programı, Fuat Keyman Politik Açılım, Mustafa Erdoğan Politik Açılım, Berat Özipek, Yüz Yüze, Önder Aytaç, Sensiz Olmaz, Olur Mu? Müntezer Türköne, Gündeme Dair. Ali Bayramoğlu ile Etyen Mançupyan ise birkaç yandaş televizyon kanalında aynı anda programlar yaparak dolar zengini oldular. Vurgun dönemi. Geçmişte gazeteciler için de nereden buldun yasası vardı. AKP 2002'de iktidar olunca ilk olarak bu yasayı iptal etti. Yasal engel kalkınca medyanın bu konuya olan ilgisi kayboldu. Öyle ki bu gibi şeylere güya hassas olan Emin Çalışan, kamudan ihaleler alan sözde gazeteci Nuri Elibol için bir kere olsun eleştirel tek satır yazmadı ki. Çalışan'la beraber çalışan Saygı Öztürk bana anlattığı gibi Elibol'un Aski'den aldığı 80 küsür trilyonluk ihale hikayesi onu da anlatmıştır. Kısacası AKP dönemi medya adına vurgun ve soygun dönemi olmuştur. Yandaşa ilan, reklam. Para aktarma sadece yandaş gazetecilere değil, yandaş patronlara da yapılıyor. Onlara ticari işlerinde kollamanın yanı, yani açıktan ihale vermenin dışında ilan ve reklam destekleri veriliyor. Star, Akşam, Yeni Şafak ve Akit gibi tirajı şişirilmiş olan gazeteler özellikle kamu reklamlarıyla abat ediliyor. Bu yandaş gazetelerin her biri neredeyse Hürriyet kadar kamu ilanı alıyor. Sabah ise kamu ilanlarının şampiyonu. Sadece kamu değil, Telekom gibi iktidarın etkisindeki şirketler Sabah'ı tek başına abat ediyor. Tirajlarının şişirilmesiyle şöyle oluyor. Gazetelerin satış miktarlarını veren dağıtım şirketleri ki Türkiye'de halen iki dağıtım şirketi var. Bunlardan biri Hürriyet'e, diğeri Sabah'a ait. O şirketlerin verdiği rapora göre ilan dağıtılıyor. Ancak Akit aslında 15 bin satmasına rağmen tirajı 3-4 misli gösteriliyor. Star ve Akşam ikisi bir arada 30 bini geçememesine rağmen her biri için 130 bin tirajı var deniliyor. Keza Yeni Şafak 20 binin altındayken 100 küsür bin satıyor raporu var. Denetim olmadığı için esas olan soyut beyan. Bazıları da bedava dağıttığı gazeteleri tiraj diye yutturuyor. Sonuçta olmayan tirajlar üzerinden hem kamu hem de özel sektörden birkaç misli fazla reklam alınıyor. Beyaz TV kimin? Gelelim Beyaz TV olayına. Bu kanal kimin sorusuna cevap yoktur. Melik Gökçek benim değil diyor ama oğlu Osman oranın genel müdürü. Pardon ama Osman'ın medyada geçmişi ve deneyimi mi var da o genç yaşında oraya tepeden inme genel müdür oldu? Beyaz TV, çalışanlarına göre Oğul Gökçek, orada dünyanın en yetkili genel müdürü. Aldığı kararlar Beyaz TV'de kanun hükmünde. Patronun kim olduğunu bilen tek bir çalışan yok. Peki kardeşim kimdir bu kanalın sahibi? Nereden kazanıp nasıl harcıyor? Rasim Ozanlara, Şamil Tayyarlara, Hüseyin Gülercelere, Ahmet Çakarlara, Sinan Engin ve benzerlerine ödenen astronomik paralar uzaydan mı geliyor? Rütük ne iş yapar? CHP ile MHP bu kanalı niye afişe etmez? Her ay eski parayla trilyonlarca lirayı bu televizyona aktarıp sübvanse eden kimdir? Hadi hukuk ve kanun askıda, ahlak, vicdan ve insaf nerededir? Terör örgütü lideri her akşam ekranda. Aslında bu satırları okuyan sizler dahil herkes neyin ne olduğunu biliyor ama maskeli bala misali tazminat ödememek adına işin iç yüzü anlatılamıyor. Sadece Beyaz TV mi? Örneğin Zaman Gazetesi ile Samanyolu Televizyonu'nun gerçek sahibi kim belli değil. Künyede göstermelik bir isim var ama gerçekte o gazete ile televizyonun Gülen cemaatine ait olduğunu bilmeyen yok. Hal böyleyken nedir bu tuluat? Terör örgütü lideri olarak suçlanıp MGK'nın düşman ilan ettiği bir kişi her akşam nasıl ekrana çıkar? Bir ülkede iş zıvanadan çıkınca böylesi akıl almaz işler rutine dönüşüyor. Cemiyet arpalığı. Medyada var olan bozulma, eşyanın tabiatı gereği her alana yayılmış durumda. Düşünün, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti gibi bir kurum, emperyal bir ajan olan FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya yılın gazetecisi ödülünü verebiliyor. Gazeteci cemiyetleri artık maalesef emekli birkaç kurnaz gazetecinin arpalığına dönüştü. Şeklen varlar, misyon olarak yoklar. Sadece cemiyet olayı değil, sendikada, medyada, tarih olmak üzere. Netice olarak AKP her kurum olduğu gibi Moğollar misali medyayı da istila ederek tükenişe taşımıştır. Sanal medya faciası. İnternet medyasında da tablo tam bir facia. İstisnaları tenzih edersek sanal medya tam bir çöplük halinde ki işte buna somut bir örnek. Bir dönem müstahdemlik yapan eğitimsiz bir isim şimdilerde sanal medya ortamı ile birlikte Aydın Doğan pozlarında caka satıyor. Hayır haşa, müstahdemliği ve müstahdemleri küçümsemiyorum. Tersine o işe ve onu yapanlara büyük saygım var. Söylemek istediğim gazetecilik ve yazarlık mesleğinin ayağa düşürülmesidir. Kastettiğim isim Abdülhadi'dir. O da kim mi? Arkadaş adından utandığı için bilmem Abdül'ü kullanmayıp kendisine sadece Hadi diyor ki soyadı Özışık'tır. Bu delikanlı bir dönem sabahları Türkiye gazetesini elden dağıtan, sonrasında da çaycılık yapan bir müstahdemdi. Bunu kendisi Türk Time portalındaki röportajında bizzat ifade etmiştir. 500 dolara portal. Yine kendi beyanı. AKP'li Cihan Kamer'in parasıyla internet haberi kurmuştur ve olmayan eğitimiyle şimdi siyaset ve medya yazıları yazmaktadır. Abdülhadi tek örnek değil. Sanal medyada benzerleri çok. Bunlardan bazıları tehdit ve şantajla reklam topluyor. Kuşkusuz sanal medyanın tamamı öyle değil. Oda TV gibi çok kaliteli olanları var ama o zemin genelde işsiz ve eğitimsiz gazeteci özentilerinin işgali altında. Cemaat ve troller de cabası. İnternet medyası yasası çıkmadığından 500 dolar harcayan herkes böyle bir siteye sahip olup ahkam kesebiliyor. Öyle olunca da o medya bir türlü güven ve saygınlık kazanamıyor. Tehdit ve terör dönemi. AKP dönemi medya iklimini sorgularken üstünde durulması gereken bir başka husus, fiili tehdidin hükümranlık kurmasıdır. Özellikle son dönemde yoğunlaşan bu tehditler devlet kaynaklı olduğu için etki gücü var ve dolayısıyla basın özgürlüğünü yere serebiliyor. Eleştirel yazıların neredeyse tamamına Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla anında dava açılıyor. Daha da ötesi, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar yoruma tabi tutulduğu iddiasıyla gazeteler basılıyor ki, kısa bir süre önce yaşanan Hürriyet örneği ortadadır. AKP'li bir milletvekili bu saldırının faillerinden biriydi ve olayın gösterdiği şuydu. AKP'nin hoşuna gitmeyecek şekilde yayın yapan gazete ve televizyonlara karşı artık sadece mali olarak değil, aynı zamanda fiili olarak da baskı söz konusudur. Algı soruşturması. Gerektiğinde Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medyayı karartma gibi yöntemlerin yanı sıra tedavüle sokulan bir diğer sindirme biçimi, algı oluşturma suçlamasıyla yargının harekete geçirilmesidir. AKP'ye attığınız manşetten rahatsız mı oldu ya da yazılan bir köşe yazısı yüksektekilerin canını mı sıktı? Savcılık anında durumdan vazife çıkarıyor ya da açıkça görevlendiriliyor. Suçlama gerekçesi belli. Manşet beyazıyla algı oluşturup ülkenin birlik ve bütünlüğünü sabote etmek. Hukuk, matematik olmadığından hayır öyle değil demenin geçerliliği yok. Zira savcının ben söz konusu manşeti ve yazıyı öyle yorumladım demesi yetiyor. Hakim de savcıya uyarsa doğru kodese. Aldığım 2 hapis cezası. Maalesef böylesi uygulamalar son dönemde pek çok gazete ve yazar için söz konusu oldu ki bunun şampiyonlarından biri aleyhinde AKP'liler tarafından 40'ın üstünde dava açılan bu satırların yazarıdır. Tayyip Erdoğan'ın aleyhine yazı yazdım diye 2 kere hapis cezası aldım, ertelendi. Bir kez daha alırsam erteleme olmayacak ve cezaların tamamını çekmek için hapse gireceğim. Ödediğim tazminatlar da cabası. Söyleyin, böyle bir ülke ve iklimde gazetecilik yapılabilir mi? Hülasa, makberi çağrıştıran zifiri bir karanlık medyaya çökmüş durumdadır. Sonuç ve hüküm. Görseli, yazılısı, sanalı, tüm medya dünyamız bugün artık tükenişi yaşıyor. Pek çok kurum misali medyada, görünürde var ama gerçekte yoktur. Kitabın sonu 27 Ocak 2016, sayfa 194.